Ayrım 17.
Cebinden bir not defteri çıkardı. Hiç not defteri taşımazdı. Hafızasına çok güvenirdi. Kartvizit de kullanmazdı, dokunuyormuş. Bu kartvizitte ne yazıyor bakalım? Nermin'in verdiği adres. Akşam yemeğini onlarda yesem mi? Çok sevinirler. Efendim, bir görevle bu güzel şehrinize geldim. Onlar yaşıyor ya, elbette güzeldir. Bir uğrasan iyi olur demişti Nermin. Ben balon muyum çocukları sevindirecek? Kimseyi sevindirecek halim yok. Sizlere uğramadan edemedim. Şehri çok güzel ve değişmiş buldum. Yeni taşındığınız evi bulmakta güçlük çekmedim. Oğlunuz çok büyümüş. İnşallah büyüyünce sen de Turgut amcan gibi mühendis olursun. Daha beter olsun. Nermin ne yapıyor? İyidir. Selam ve sevgileri var. İnşallah bir dahaki sefere onu da getiririm. Sen derslerine çalışıyor musun bakalım? Kaşlarını çattı. Amcalar bazen kaşlarını çatar. Onlara güven olmaz. Süheyla'yı hatırlayacaksınız, teyzemin gelini. Müşerref oldum. Yemekler çok güzeldi. Evin yeri de çok güzel. Sizi gençleşmiş buldum. Benim otelde biraz çalışmam gerekiyor bu gece. Nermin'le birlikte bekleriz bir dahaki sefere. Geliriz dedik ya, uzatmayın. Bir daha otele inmek yok. Olur, uçakla doğru size ineriz. Binayı başınıza yıkarız. Bir dahaki gelişinizde doğru bize inin, darılırız. Gitmiş kadar oldum. Bu da kimmiş? Haluk Sanver, mimar, askerlik arkadaşı. Bana biraz bahsetmişti. Yaramaz. Bir adamla yaklaştı. Kibritiniz var mı acaba? Biraz önce sigaranı yakmıştık ya, kutuyu uzattı. Bende çakmak var, sizde kalsın. Bir daha isteyen olursa çakmağı da veririm. Bu işten kurtulurum. Olmaz, Nermin'in hediyesi. Ne diyor Hulki Bey? İnsanlar yüzünüze bakınca sizden bir şey koparabileceklerini düşünmemeli. Ticaretin ilk şartı. Turgut demişti, bakışlarınla insanların cesaretini kıracaksın. Ya da buna benzer bir söz. Sayın patronum, ayakta fenerin dibinde duruyordum, adres arıyordum. Yaklaştığını görmedim. Olmaz, duruşun da umut kırıcı olmalı. Hava karardı Hulki Bey, mesai bitti. Özel işlerimle meşgulüm, beni rahat bırak. Selim Işık'ın intiharı meselesi üzerinde duruyorum. Bu sözleri duyan bir Hulki Bey'in suratını görmek isterdim. Buldum, Metin. Evet, Metin ve Keman. Daha önce neden akıl edemedim? Bana haksızlık ettin Selim. Açıklamalara Metin'i bile koydun. Kim bilir neden? İşte karşımda yarım saattir oturuyor bu şerefin farkında olmadan. Kaba ve melankolik bakışlı bir genç. Romantik buldu onu da kendisi gibi. Kantinde aramızı alsaydık şimdiye kadar çoktan foyasını çıkarmıştık ortaya. Burhan gibi onu da yerin dibine geçirmiştik. Güner ve Kenan da oldu mu elimizden kurtulamazdı. Güner'le Kenan'ı da koymadın şarkılara. Çünkü neden? Çünkü onlar konuşurken ağızlarının kenarında böyle acı ve çarpık bir gülümseme belirmezdi ondan. Bu kazma dişli, güreşçi suratlı Metin gibi ikinci sınıf milli Türk romanı kahramanına benzemezlerdi ondan. Seni dinlerken gözlerini boşluğa dikmezlerdi ondan. Babasını ve ağabeyisini kaybetmiş 2 ay arayla. Ondanmış bu elem. Talihleri vardır bu gibilerin. Her zaman bir acı bulurlar çekecek. Senin de her işin iyi gider aksi gibi. Selim nasıl Turgut Bey? İyi iyi dedi Turgut aceleyle. Bu acıyı da kendimize saklayalım Metin Bey. Sizi muhakkak aramamı söyledi Metin Bey. Çok severmiş sizi. Haksızlık etmeyelim. Metin'i ara demezdi Selim. Hiç olmazsa çekinirdi. Acaba Metin de tutunamayanlara giriyor mu? Bir bakıma girer. Hepsi de sevimli olmaz ya. Belki çoğu değildir. Acı şeyler anlatıp sizi üzdüm galiba Turgut Bey. Konuşmuyorsunuz. Parmağındaki altın şövalye yüzükle oynadı. İri kemikli ve küt eklemli ellerini ovuşturdu sinirli sinirli. Sıcak olduğu halde koyu lacivert elbisesini giymiş. Siyah elbisesi olsaydı onu giyerdi. Üzülme, ölmezsin. 80 yaşını bulursun bu ızdırapta sen Metin Bey. Karını bile gömersin de üzüntüden bir daha evlenmiş bulursun kendini. Kendinden daha basit kadınlar bulursun evlenmek için. Foyan meydana çıkmasın diye. Güner ve Kenan'la evlenecek değilsin ya. Şimdi Güner olsaydı tutardı senin bacağından. Kocaman ayaklarına dar gelen ve yer yer taşan ayak parmaklarının baskısıyla biçimi bozulmuş siyah ayakkabılarını kantin masalarından birine dayardı. Ve pantolonunu sıvayıp vişne çürüğü jartiyerlerini gösterirdi bizim çeteye. Neden baston yutmuş gibi oturuyorsun? Buldum. Bütün acına rağmen korseni giydin. Çünkü romantikler göbekli olamazlar, yasaktır. Ben sana gösteririm. Limonata, pasta, komparsita düğünü yaparak evlendin. Bir önceki unutulmaz aşkının elimini bir sonraki kızın kollarında unuttun. Ve Allah kahretsin, belki de bu kelimelerle anlattığın durumunu kıza evlenme teklif ederken. Kızla dans ederken nasırların da ayağını vuruyordu. Belki üzüntün ondandı. İlk gecede pek parlak geçmemiştir. Ne yapayım Selim? Henüz öfkemi kaybedemedim. Neden bu adamın karşısına oturttun beni? Küçük memur karısı yeni doğurmuş, parası yok. Ben bu işi beceremeyeceğim Selim. Kirli bir geçmişim var, onu inkar edemem. Yağlı siyah bir kravatı üçgen mi bağlamalıyım Metin gibi? Sen de katılırdın bize kantinde. Benim başka yönlerim yok senin gibi. Ben bu adamı alırım. Şu adamı bir deneyelim. Evine de çağırmaz ki karısından kıskanır. Metin Bey, bu akşam beni yalnız bırakmazsınız herhalde. Eliminizi biraz içkiye boğalım, ne dersiniz? Metin başını kaldırdı yavaşça. Şeytani bir ifade belirir gibi oldu gözlerinde. Hırslı ve kötü bir ifade. Alay edilmeyi yakıştıramaz kendisine. Üzüntüsünden öyle baktı. Beni taşımak zor gelmezse sevinirim. Selim'in bir dostuyla bulunmak. Sözün gerisini dinlemedim. Metin Turgut'un tahmin ettiği gibi tıraş olmadan ve elbisesini değiştirmeden geldi otele. Turgut geceye istediği gibi hazır olmak için önce odasına çıkıp biraz uyumuş, sonra da tıraş olup yıkanmıştı. Beyaz gömleğinin ütüsünü beğenmedi. Kolacıya gönderdi. Elbiselerini fırçalattı, ayakkabılarını boyattı. Oyuna çıkıyoruz. Hazırlıklarımızda bir eksiklik olmamalı. Otelin salonunda geniş bir koltuğa gömülerek viski ısmarladı. Durumu beğenmiyorum. Durum kötüye gidiyordu. Turgut'a yardım edecek kimse yoktu. Henüz Ulrich ufukta görünmemişti. Kendi kendine konuştuğunu sanıyordu daha. Henüz basit bir ağrı sanıyordu göğsündeki sıkışmayı. Kendine acımaya başlamıştı yalnız. Selim'e duyduğu acımayla karıştırıyordu bu acımayı. Suratını astı, hiçbir şey düşünmedi. Metin'i görünce biraz aşırı bir nezaketle karşısına oturttu. Viskiyle mi başlıyoruz, vodkayla mı? Metin benim için hepsi bir anlamına gelen bir gülümsemeyle hangisi olursa olsun dedi. Oğlum, bize iki viski. Garson uzaklaşırken Metin ciddi bir sesle otelde sizin misafiriniz olurum. Fakat dışarı çıkınca hiçbir şeye karışmak yok, gücenirim. Gücenmezsin. Fakat gösteriş fırsatını da kaçırmazsın. Böyle bir durum bahis konusu olamaz dedi ciddi bir sesle. Masrafları zaten şirket ödüyor. Rahatladın değil mi? Bu sözlerini sana pahalıya ödetmek de vardı ama sonra bütün gece keyfimi kaçırırsın. Onun için Metin kardeşim, sana Metin diyebilirim değil mi? Bütün acılarını unutturup şirket hesabına biraz teselli etmek istiyorum seni, olmaz mı? Sizin gibi canlı, neşeli birinin yanında olmak acılarımı biraz küllendiriyor. Bir viski daha? Bilmem ki, alışık değilim. Alışırsın Metin kardeşim, Metin ol. Bu acıya ucuza katlanılmaz. Metin duruma Turgut'un tahmininden daha çabuk alıştı. Lokantaya gitmek üzere otelden çıktıkları zaman hafifçe sallanıyordu. Gururla, oldukça içtim değil mi Turgut Bey kardeşim? Ama hiç tesir etmedi dedi. Üzüntüden, yaşadığın hayat seni dayanıklı yapmış. Sonra mert bir insana benziyorsun. Böyle mert insanlar kolay sarhoş olmazlar. Tabii olmazlar. Namuslu ve vatanı için her şeyi yapmaya hazır ve yapmış bir insan olarak, ah, bilmezsin benim fırtınalı hayatımı. Esrarlı bir tavır takınarak sustu. Masayı içki ve mezeye boğdu Turgut. Önce iki büyük şişe rakı getirtti. Garsona gülerek bizim ne kadar içeceğimiz belli olmaz dedi. İçki biter sizde sonra. Alt üst ederim ortalığı. Metin'in bir şey söylemesine fırsat vermeden masayı doldurttu. Beyaz peynir, kavun, yaz olmasına rağmen sucuk, pastırma, fasulye pilakisi, midye pilakisi, cacık, sarımsaklı köfte, patates köftesi, haydari, arnavut ciğeri, tarama, Rus salatası. Metin yeter dedi. Kim yiyecek bu kadar? Belli olmaz diye sözünü kesti Turgut. Belli olmaz. Devam etti ısmarlamaya. Turşu, patates tava, midye tava, çoban salatası, yeşil zeytin, fava, mayonezli balık, patlıcan salatası, patlıcan tava. Garson yandaki boş masayı da çekti ve arkası gelmeyen siparişleri yığmaya başladı. Oğlum, burası çok geri bir meyhane. Dil, füme balık, salam, kokoreç, karides, pavurya falan yok mu? İri yarı ayıya benzeyen lokanta sahibi koşarak geldi. Çıkarabildiği kadar nazik bir sesle eksikleri aldırıyorum. Siz bunlarla başlayın, her şey gelecek dedi. Turgut garsonu yanına çağırdı. Bizi yabancı gördün galiba. Metin'e bakıyormuş gibi yaparak eline bir 10 lira sıkıştırdı. Komiyi de çağırıp 2 onluk verdi. Bize 15 liralık kadar taze fındık, fıstık gibi bir şeyler alıver. Üstü senin. Bir masa daha getirdiler. Rakılar, sodalar, sular, gümüş kaplı buz kovalarına kondu. Turgut bir komi daha çağırdı. Ona da 5 paket yeni harman ve ayrıca patronun aracılığıyla 3 paket Amerikan sigarası aldırdı. Metin'e döndü. Biz bu hazır şeylerle başlayalım. Şiş kebabı, balık tava, kabak tava, et sote, ciğer tava, börek gibi sıcak şeyleri de hazırlatırız bu arada. Garson, senin adın ne bakayım? Mustafa. Evet Mustafa, ayıp değil mi oğlum? Hadi biz unuttuk diyelim, hatırlatmak yok mu? Nerede oğlum zeytinyağlı biber patlıcan dolmaları? Nerede midye tavaya tarator? Mustafa telaşla uzaklaştı. Biraz fazla olmadık mı diye çekinerek sordu Metin. Bunları yeseydik önce. Olur mu? Metin olur mu? Üzüntümüzü nasıl unuturuz başka türlü? Hem ben engin ruhluyumdur, şair tabiatlıyımdır. Her şeyde aşırılıktan, bolluktan hoşlanırım. Kaptırdım mı kendimi tutamam artık. Sen beni rahmetli... Birden şaşırdı. Fakat üç masaya sığmayan mezeleri inceleyen Metin'e belli etmedi. Metin çekingen hareketlerle mezelere saldırmaya başladı bile. Kimin rahmetli olduğunu sormak aklına bile gelmedi. Ah rahmetli, ne kadar haklıydın kimse kimseyi dinlemiyor dediğin zamanlar. Garson masayla mutfak arasında koşuşup duruyordu. Evet beyim, geliyor beyim, şimdi hazır beyim. Turgut masalardaki aşırılığı yeterli bulunca birden garsonun hızını kesti. Oldu artık, şimdi bizi rahatsız etmek yok. Bu masayı unut, ben seni hatırlayıncaya kadar. Gülerek Metin'e baktı. Her şey tamam mı? Muhabbete geçelim mi? Garson Turgut'u memnun etmek endişesiyle emrini hemen yerine getirdi. Turgut arkasına yaslandı. Ortak dostumuz Selim ve dostumun yeni tanıdığım dostu Metin şerefine. Metin, size bayıldım doğrusu dedi. İnsanı sarıp götürüveriyorsunuz. Öyleyimdir. İstersem tadıma doyum olmaz. Her zaman böyle değilim ne yazık ki. Bazen ne kötü olurum bilsen. Bu akşam senin şerefine iyilerimi giydim. Kötü kötü güldü. Söyle bakalım nereden girişelim? Masaya baktı. Metin, bilmem. Hepsi tazeye benziyor. Yok canım, yemekten değil sohbetten bahsettim. Metin gevrek gevrek güldü. Yavaş yavaş kabuğundan çıkıyordu. Acı tebessüm önce yerini bayağı bir gülüşe bıraktı. Metin kuvvetli alt çenesini her açışında çarpık ve sağlam dişleriyle etlerini gösteriyordu Turgut'a. Önceleri Turgut'un sözlerinin bitmesini bekliyor ve ondan sonra anlayışlı ve kendine güvenen bir kahkaha atıyordu. Masalardaki mezeler ve şişelerdeki içkiler azalmaya başlayınca konuşmayı izleyemez oldu. Yerli yersiz gülmeye başladı. Turgut bazen konuşmayı ciddi bir biçime sokuyor ve sözün arasında birden ''Birader, orada da o sözü söylemek gerekmezdi.'' anlayınca başını öne eğip sustu gibi ilgisiz ve baş tarafı eksik bir sözü sıkıştırıveriyordu. Metin bazen şaşırıyor, ''Hangi yerde gerekmezdi?'' diye soracak oluyordu. ''Canım, diyordum ya, büyükse büyüklüğünü bilsin.'' diye. Metin sonunda direnmeyi bıraktı ve her söze başını sallamaya başladı. Oturduğu yerde sallanıyordu. Gülüşleri daha seri, konuşması daha anlaşılmaz olmuştu. Turgut bu durumu anlayışlı bir dost gibi anlamazlıktan geldi. Kadehini kaldırdı. İçebiliyoruz. O halde içelim. Her şey vız gelsin bize bu dünyada. Ne günlük sıkıntılar, ne arkadaşların ölümü, ne de aşk üzüntüleri kılımızı bile kıpırdatmasın. Metin hafifçe kımıldadı. Yerinden kalkmak istedi, olmadı. Dişlerini sıkarak, elleriyle masaya tutunarak kalktı sonunda. Ben dedi, bir an ayakta durdu. Sonra bir şey hatırlamak istermiş gibi elini alnına götürdü. Fakat aşk dedi, ellerini havaya kaldırdı, dengesini kaybeder gibi oldu. Bir dakika, şimdi geliyorum diyerek uzaklaştı. Turgut garsonu işaret etti. Garson başını sallayarak Metin'in peşinden koştu, ona doğru yolu gösterdi. Döndüğü zaman Metin'in dudaklarındaki acı tebessüm de geri gelmişti. Yüzü bembeyazdı. Bakışları gene melankolikleşmişti. Turgut canlı bir sesle, sözün yarım kaldı dedi. Fakat aşk diyordun. Konuların en hassasına gelmiştik. Doğrusunu istersen ben de artık sabırsızlanmaya başlamıştım. Fakat sözü bir türlü oraya getiremedim. Fakat aşk, doğrusu cesaretli bir çıkış yaptın. Benim bu hususta ağzım çok yanmıştır dedi Metin. Aşk dememeye yeminliyim. Gene de duramadın, fakat aşk dedin. Biz Türkler açık sözlüyüzdür. Kendimizi tutamayız. Birbirimize ne kadar yeni tanımış olsak da yarım saat geçmeden içimize döker ve fakat aşk deriz. Metin alnını ovuşturarak dinliyordu. Bir saat içinde en gizli aşklarımızı, en mahrem anılarımızı ortaya koyarız. Önce genel sözler edilir. Fakat Metin Bey kardeşim, insan örneklerle konuşmak istiyor, ayrıntılara girmek istiyor. Ona nasıl engel olabiliriz? Biri başlıyor anlatmaya. Adı gerekli olmayan bir kadınla trende nasıl tanıştığını söylemesiyle yatması bir oluyor. Tabii burada zaman kavramı önemli değil. Ben konuya birden giremediğim için yadırgıyorum belki. Ayrıca beni açılmak için çok uygun bulurlar. Karılarıyla nasıl yattıklarını anlatanlara bile rastlamışımdır. Sonra adı gerekmeyen kadının da kim olduğunu öğrenir insan. Kaşlarını çattı. Biz açık sözlü milletiz. Bizi beğenmeyen gitsin İngiliz olsun. Senin de razı değilim benden gizlenmene Metin kardeşim, dostum. Selim'in dostu. Canım kardeşim diyerek kalktı, Metin'i kucakladı, öpüştüler. Heyecanımı mazur gör kardeşim. Ben içimden geldiği gibi davranırım. Ne diyordum? Evet, insanlarımız bu anlatma görevine kendilerini o kadar verirler ki bazen sabaha doğru olur ya anlatacak bir şey kalmaz. İnsanlık hali hepimizin başına gelmiştir. Ayıplamak için söylemiyorum. Uygun gördüğümü de söyleyemem. O zaman da başlarından geçmemiş olayları anlatmaya başlarlar. Bizim için söylemiyorum ama özellikle yolculuklarda insan uyku tutmadığı zaman başlayan konuşmalar vardır. Hikayeyi uydurdukları halde kadın kahramanları gerçek hayattan seçiyorlar. İşte buna dayanamıyorum. Anlatma ihtiyacına bir şey dediğim yok. Hayır, kızdığım nokta şu. Günahsız bir kızı ya da kadını hem de çok defa bildiğiniz birini bu masallara alet ediyorlar. Aynı şehirde, aynı mahallede oturmuşsun kızla. Üstelik sen kız sanıyorsun, değilmiş. İtiraf etmek gerekir ki insan bir an içinde olsa bu masala kaptırıyor kendini. Bilseydim o kızın... Hayır, bu tarafını karıştırmayalım işin. Komünistler gibi ortaya bir yalan atıyorlar milleti birbirine düşürmek için. Bütün kızları, kadınları savunuyorum bu yalancılara karşı. Ayağa kalktı. Masum insanlara kötülük ediyorlar. Gerçek olaylara karşı güvenimizi sarsıyorlar. Göz ucuyla Metin'e baktı. İnanarak dinlememizi güçleştiriyorlar. İnsan her sözü kuşkuyla karşılıyor artık. Gerçekle düş birbirine karışıyor. Yalanın nerede bittiğini anlayamıyoruz. Tutunacak bir dalımız kalmıyor. Tutunamıyoruz. Sallandı. Metin'in üstüne düşecekmiş gibi oldu. Kimse aydınlıkta konuşmaya cesaret edemiyor. Birden alnına vurdu elini. Doğru ya, ortalık çok aydınlık burada. İnsan içinden geldiği gibi konuşamıyor. Metin'e göz kırptı. Daha loş ve daha ilginç bir yere gidelim. Metin bitkin bir sesle haklısın dedi. Nereye? Bu işleri sen daha iyi düzenliyorsun. Sana bırakıyorum. Bu gecenin en bayağı hareketini yapıyorum bağırdı. Garson. Buyur beyim. Oğlum Mustafa. Tanrım bana güç ver. Bak oğlum sen açık göz bir çocuğa benziyorsun. Bu saatten sonra bu kafamız uygun bir yer söyle bize eğlenebileceğimiz bir yer. Ben buraların yabancısıyım. Bu da canımdan çok sevdiğim arkadaşım. Arkadaşımın arkadaşı Metin. Ona göre konuş. Şerefimiz uygun bir yer olsun. Garson Turgut'un kulağına eğildi. Hayır olmaz. Halkın arasında olmak istemiyorum. Garson sırıtarak eğildi gene. Hayır orası daha sonra. Önce nereye gidelim? Metin'in yüzü biraz aydınlanmıştı. Gülümseyerek onlara bakıyordu. Anlaşıldı sende iş yok. Biz kendimiz buluruz. Duygularımız yol gösterir bize. Yürü dostum. Metin bu garip arkadaşın çekiciliğine kapıldı, yürüdü. Turgut Metin'i hemen bir yere oturtmadı. Bir saat kadar pavyondan pavyona dolaşıp durdular. Gecenin ikinci yarısına başlıyoruz oğlum Metin. Önce havasına bir alışmalısın. Merdivenler indiler, merdivenler çıktılar. Çıkmaz sokaklara girdiler. Ana caddelerde, ışıltılı meydanlarda gezdiler. Bitmez tükenmez salonlara göz gezdirdiler. Bazılarında oturur gibi oldular. Turgut hemen orasını Metin'e uygun bulmadı, çıktılar. Bazılarının orkestrası yetersiz bulundu. Bir kısmı loş değildi, bir kısmı da kızlarının geçkin oluşu dolayısıyla beğenilmedi. Sonunda Metin herhangi birine razı olacak duruma geldi. Turgut daha iyisi, daha iyisi diye salonlara saldırıyordu. Karanlıkta birbirine benzeyen bu karanlık izbelerde, bu dumanlı kutularda, bu neon, kapıcı, vestiyer, kırmızı perde, kırmızı örtülü masa, pist, orkestra platformu, kırmızı halılar, iki basamak merdiven, kızlar, pist, perde, vestiyer, kapıcı, neon cemlerinde Metin'i oradan oraya savuruyordu. Sonunda Turgut da yorulmaya başladığı için bir tanesinde biraz fazla durdular. Metin Turgut gene beğenmez korkusuyla arkadaşını lafa tutmaya çalışarak hemen bir masaya oturdu. Ben ne iyi orkestra ne de taze kız istiyorum. Rahat bir nefes aldı. Böyle yerlere alışık değilim aslında. Sen de benim hatırım için idare edersin. Turgut sırıttı. Bu akşam senin için yaşıyoruz biliyorsun. Elbette taze kız bulacağız burada. En kötü barda bile daima iyi müşteriler için serinletici bir şeyler bulunur. Biraz ipek hışırtısı, biraz kadın teri artı parfüm, biraz çorabın bitip tenin başladığı yer, biraz dans, biraz elin üstüne konulan el, hepsinden biraz biraz. Ağır bir roman okuduktan sonra Mike Hammer'a dönmek gibi, senfonik müzikten bunalıp rock and roll dinlemek gibi. Aklında kaldığına göre sen müzikle ilgili olacaksın. Metin gıcırtılı bir sesle eskiden keman çalardım dedi. Çok iyi çalmazdım ama dinlendirirdi beni. O zamanlar sevdiğim kız da piyano çalardı. Onu tanıdığım zaman ben kemanı bırakalı yıllar olmuştu. 8 yaşından 12 yaşına kadar çalış, sonra o meşhum gece... Hayır, canını sıkmak istemem. Hayır, sıkmazsın, hayır. Çok ilgiliyim seninle, yemin edebilirim. Evet, gerçekten buna yemin edebilirim. Ne yaptığınla çok ilgiliyim, anlat. Bilmem ki nasıl anlatsam. Ben çok buhranlı bir çocukluk geçirdim. Olur olmaz zamanlarda fenalık gelirdi bana, düşer bayılırdım. Yumruklarımı sıkar, sayıklar dururmuşum. Turgut yandaki masada oturan boyalı sarışına bakarak sakın sarı olmasın bir doktora gitseydin dedi. Metin yerinde rahatsız bir şekilde kımıldandı. Hayır ruhsal bir dengesizlik olacak. Çok hassas bir çocuktum. Neyse geçelim bunu. Evet keman çalıyordum. Bırakmasaydın belki de doğrusu kıskandım seni. Kızla Kreutzer sonatı falan çalıştınız mı? Boyalı sarışın güldü. Metin biraz utangaç biraz acı. Oraya kadar gidemedik dedi. Ben gene bir buhran geçirdim ve bıraktım kemanı. Kendi kendime çalışırdım zaten. O yaz bütün günümü evde kapalı perdeler arkasında çalışarak geçirdim. Birlikte hiç çalışmadık. Babası geri kafalının biriydi. Bizim evde de piyano yoktu. Öğleye kadar odama kapanır çalışırdım. Perdeleri hafifçe aralar ve yalnız notalara aydınlatacak kadar ışığı içeri bırakırdım. Zeliha'nın yanımda benimle birlikte çaldığını hayal ederek kendimden geçene kadar çalışırdım. Turgut ne güzel, roman gibi anlatıyorsun dedi. Aklımda kaldığına göre Saffet Nezihi'nin o unutulmaz romanında zavallı Necdet de buna benzer kısımlar vardır. Zavallı Necdet, zavallı Metin. Yalnız orada kız değil de Necdet çalar piyanoyu sanıyorum. Nasıl bilmem. Yalnız Necdet değil kız çalar piyanoyu. Öyle ya, ne garip. Zeliha, Meliha. Nasıl oldu hiç aklıma gelmedi. Meliha insafsız ve hoppa bir kadındır. Zeliha'ya benzemez. Necdet'i seven zavallı Müzehir'i kıskanır. Necdet'in sonunda kızcağızı bırakmasına ve ölümüne sebep olur. Kaltak dedi Turgut dişlerinin arasından. Burhan Cahit okudun mu Turgut? Gördün mü nereye geldin Turgut? Sen istedin sonuna kadar gideceksin. Pek okumadım. Ne demek oluyor pek okumamak? Uzatma idare ederim ben. Ne kalem vardı adamda Turgut bir bilsen. Her şeyi de bilemem ya. Bir romanı hiç unutmam gene böyle bir kadın kanına girer genç bir adamın. Ben kadınlardan yanayım. Zengin bir müteahhittir adam. Bütün servetini yer bitirir bu sarı saçlı kahpe. Turgut boyalı saçlı kadına gülümsedi. Ben kadınlardan yanayım dedik ya. Genç adam bir baraj inşaatı yapmaktadır. Kadının lüksüne ve israfına para yetiştiremeyen zavallı adam inşaatın malzemesinden çalmaya başlıyor. Turgut kadına sonra gelirsin anlamında bir işaret yaptı. Hırsızlığa alışıyor. Müteahhitleri neden çaldığını da öğrendik bu arada. O kocaman barajın betonuna putrel yerine tahta parçaları koyuyor boyayıp. Ey gidi koca müteahhit. Anadolu'nun sellerine iki tahta parçası dayanır mı? Turgut dayanmaz dedi. Ben mühendisim bilirim. Katiyen dayanmaz. Ondan sonra iş bitmek üzereyken yağmurlar başlıyor. Ortalık tufan gibi oluyor. Seller gelip barajın settine dayanıyor. Tahta putrelli barajın settine mi? Evet, tahta putrelli barajın settine. Romancıdaki inşaat bilgisine de hayran olmamak elden gelmiyor. Müteahhit merak ve korkuyla inşaat yerindeki binada, şantiyede dedi Turgut. Evet, şantiyede. Yoksa sen de okudun mu bu romanı? Hayır, okumadım. Şantiyede bulundum. Sonra sular barajı yıkıyor tabii. Tabii dedi Turgut. Bundan tabii ne olabilir? Sular her yeri şantiyeyi işgal ediyor. Binaları, makineleri, müteahhidi, her şeyi ve herkesi sürükleyip götürüyor. Sularda müteahhidin betona koyduğu tahta parçaları da yüzüyor. Olur şey değil dedi. Nasıl da çıktılar betonun içinden bu tahta parçaları? Evet, olur şey değil. Bir kadına duyulan ihtiras insanı nerelere getiriyor? Doğru. Kadınlardan yana olmasaydım sana hak verirdim dostum. Hele bir son kısmı var romanın. Boyalı tahta parçalarına tutunan adam, inşaatı müteahhit adına yürüten Turgut kalfa dedi. Evet, kalfa. Müteahhidin güvendiği mert bir adam. İşte bu adam nasılsa suda yüzen tahta parçalarından birine tutunuyor ve başını geriye çevirip kalıntılara bakıyor. Ve kendini tutamayıp söyleniyor. Ah Cahide Hanım, yaktın bizi. Turgut da kendini tutamadı. Vay namussuz karı. Metin derin derin bir nefes aldı. Ne realist bir roman değil mi? Turgut içini çekti. Anlattığın kadarı bile bana çok tesir etti. Belki bir mühendis olarak itiraz edeceğim noktalar olabilir. Örnek olarak tahtaya putrel şekli verilip boyanması ve betonun içine konulması doğrusu bana pek realist gelmedi. Metin dişlerini gıcırtatarak olur olur dedi. İnsanın bir kere gözü dönerse her şeyi yapar. Hele böyle bir kadın insana her şeyi yaptırır. Turgut alçak karı diye söylendi. Doğrusu ben Burhan Cahit'in bu kadar kuvvetli bir muharrir olduğunu bilmiyordum. Canım Selim, nereden bulursun böylelerini? Zaten bu milletin gerçek değerlerini tanımıyoruz. Kendi öz değerlerimizi ihmal ediyoruz. Seninle düşüncelerimiz çok uyuyor diye atıldı Metin. Bende herkes uygun gelen düşünceler vardır değil mi Selim? Metin kendini kaptırmıştı. Müzikte de Avrupa'dan aşağı kalır yerimiz var mı? Örnek olarak Türkçe tangoları alalım. Bu kadarı da fazla değil mi? Bu konuda pek hazırlıklı değilim. Fakat başladın bir kere oğlum Turgut. Sonuna kadar dayanacaksın. Sen bile şaşıracaksın nerelere vardığını. Peki Metinciğim, canım benim.